Sevgi Öğretmeni 66. Mücadele. Hahamlar ve din yorumcuları İsa'nın anlamlı eleştirilerle dolu sözlerini sessizlik içinde dinlediler. Onun suçlamalarına karşı kendilerinin suçsuz olduklarını kanıtlayamadılar. Fakat bu durum sonunda ona tuzak kurmak için daha da kararlı hale geldiler. İsa'yı dikkatle izliyorlardı. Ona kendilerine doğru kişiler susu veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. İsa'nın sıkça karşılaştığı yaşlı ferisileri göndermediler. Tersine, İsa'nın bilmediğim onların bildiklerini düşündükleri, gayretli ve azimli olduklarına inandıkları genç ferisileri onun yanına gönderdiler. Yargılanacağı zaman aleyhinde tanıklık etmek üzere onun sözlerini dinlemek için gelen Herodes yanlılarıyla birlikte gelmişlerdi. Herodes yanlıları ve Ferisiler aslında birbirlerine düşmandılar. Fakat İsa'ya karşı işbirliği yapmak için bir araya gelmişlerdi. Romalıların vergi toplaması Ferisileri sürekli kızdırıyordu. Ferisiler bu vergiyi ödemenin yasaya aykırı olduğuna inanıyorlardı. İsa'ya tuzak kurmak için önlerinde uygun bir fırsat olduğunu düşündüler. Dürüst görünmeye çalışarak kendi görevlerini bilmek istiyormuş gibi görünerek şöyle dediler: "Öğretmenimiz, senin dürüst bin olduğunu, Allah yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki ne dersin? Söyle bize. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığımı biliyoruz." Eğer bu sözleri içtenlikle söylemiş olsalardı, bu onu kabul ettiklerini gösteren olağanüstü bir kanıt olurdu. Onlar bu sözleri onu kandırmak amacıyla söylediler. Yine de tanıklıkları doğruydu. Ferisiler İsa'nın dürüstçe konuştuğunu, dürüstçe öğrettiğini biliyorlardı ve yargı gününde bu tanıklıkları kendilerine karşı kullanılacaktı. İsa'ya bu soruyu soranlar amaçlarını yeterince gizlemiş olduklarını sanıyorlardı. Fakat İsa, gizledikleri amaçlarını açığa çıkarıp onların yüreğini açık bir kitap gibi okudu ve onların ikiyüzlülüklerini göstererek sordu: "Beni niçin sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana," dediğinde hala şaşkınlık içindeydiler. Ona bir dinar getirdiler. İsa onlara, "Bu resim ve yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. İsa paranın üzerindeki yazıyı işaret ederek, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin," dedi. Muhbirler İsa'nın konuyu değiştirmeden doğrudan doğruya cevap vermesini beklemişlerdi. Sezar'a vergi vermenin yasaya aykırı olduğunu söyleseydi, Romalı yetkililere ihbar edilip isyan çıkarmakla suçlanır ve tutuklanırdı. Bunun yasaya uygun olduğunu söylediği takdirde ise onu Allah'ın yasasına karşı gelmekle suçlarlardı. Şimdi kendilerini şaşkınlık içinde yenilgiye uğramış hissettiler. Planları bozulmuştu. Bu durum karşısında söyleyebilecekleri tek bir söz bile kalmamıştı. İsa'nın yanıtı bir kaçışı değil, sorunun hakkıyla yanıtlanmasını içeriyordu. Üzerinde Sezar'ın ismi ve kabartması olan bir Roma parasını elinde tutarak onların koruması altında yaşayan Yahudilere Allah'a karşı olan görevlerini ihmal etmeden kendilerinden istenen vergileri vermeleri gerektiğini açıkladı. Her vatandaş gibi ülke yasalarına uysalar bile ön planda Allah'a olan bağlılıkları göz önünde tutulacaktı. Kurtarıcının "Allah'ın hakkını Allah'a verin" sözleri hilekar Yahudilere karşı anlamlı bir sitemdi. Allah'a bağlı kalsalardı parçalanan bir ulus olmayacaklardı ve başka bir gücün boyunduruğu altına girmeyeceklerdi. Kudüs üzerinde Roma bayrağı asla dalgalanmayacaktı. Şehrin kapılarında Romalı askerler beklemeyecekti ve Romalı vali tarafından yönetilmeyecekti. Yahudi ulusu Allah'tan uzaklaşmasının cezasını ödüyordu. Ferisiler İsa'nın cevabını duyunca şaştılar ve onu bırakıp gittiler. İsa onların ikiyüzlülüklerini ve aşırılıklarını kınamıştı. Bunu yaparak kişinin resmi yönetime ve Allah'a karşı olan görevlerinin sınırlarını tanımlayan ilkeyi açıkladı. Buna tanık olan birçok kişinin aklı karışmıştı. Daha sonra ilkenin doğruluğuna inandılar. Birçoğu hoşnut kalmadan oradan ayrılmasına rağmen sordukları sorunun temelinde yatan ilkenin açıklandığını gördüler. İsa'nın ilahi görüşüyle meydana gelecek olayları önceden görebilmesi onları çok şaşırttı. Sadukiler, hilekar sorularıyla gelir gelmez Ferisiler sustular. Her iki grupta birbirine düşmandılar. Ferisiler geleneklere aşırı derecede bağlıydılar. Gösterişli törenlere, yıkanmalara, oruca, uzun dualara önem veriyorlar ve verdikleri bağışlarda bile gösterişe düşkün olduklarını açıkça ortaya çıkaran hareketlerde bulunuyorlardı. Fakat İsa, insan düşüncelerine dayalı öğretileri sonucunda Allah'ın yasasını geçersiz kıldıklarını onlara bildirdi. Bir halk sınıfı olarak ikiyüzlü ve yobazdılar. Buna karşın onların arasında İsa'nın öğretilerini kabul eden ve onun öğrencileri olan zeki ve inançlı kimseler de vardı. Sadukiler, Ferisilerin geleneklerini reddettiler. Onlar, kutsal yazının daha büyük bir kısmına inandıklarını ve onu ulusun yasası olarak kabul ettiklerini iddia ediyorlardı. Fakat aslında kuşkucu ve maddi kazanç düşkünüydüler. Sadukiler, meleklerin varlığını, ölümden dirilmeyi, ödül ve cezalarıyla birlikte gelecek yaşam öğretilerini de reddediyorlardı. Tüm bu konularda Ferisilerden farklı düşünüyorlardı. Her iki grup arasında diriliş başlıca tartışma konusuydu. Ferisiler dirilişe inanıyorlardı ve bu tartışmalarda onların gelecekle ilgili düşünceleri karışıyordu. Ölüm onlar için esrarengiz bir sır haline gelmişti. Sadukilerle girdikleri tartışmada bilgi yetersizliklerinden dolayı istedikleri gibi cevap veremedikleri için sürekli öfkeleniyorlardı. Bu iki grup arasında çıkan tartışmalar genellikle öfkeli çatışmalara dönüyor ve onları öncekinden daha da fazla birbirlerinden uzaklaştırıyordu. Sadukiler, rakiplerinden sayıca çok azdılar. Halk onları çok fazla desteklemiyordu. Bununla birlikte birçoğu zengindi ve zenginliğin sağladığı nüfuza sahiptiler. Aralarında birçok kâhin vardı ve baş kâhin genellikle onlardan biri seçilirdi. Bu yine de onların kuşku dolu fikirlerinin ön planda tutulmamasını öngören kesin şarta bağlıydı. Ferisiler sayıca daha fazla oldukları ve halktan ilgi gördükleri için Sadukiler, kâhinlik görevini yerine getirirken onların öğretilerine değer veriyormuş gibi görünmeye çalışıyorlardı. Bu tür görevler için seçilebilir oldukları gerçeği onların hatalarını gizliyordu. Sadukiler, İsa'nın öğretisini reddettiler. O Sadukilerin kendisini bu şekilde gösterdiğini kabul etmek istemedikleri bir ruh tarafından temsil edildi. İsa ve gelecek yaşamla ilgili öğretisi onların varsayımlarıyla uyuşmuyordu. Allah'a sadece insandan üstün olan tek varlık olarak inanıyorlardı. İlahi bir önsezinin ve insanın dışında hüküm süren başka bir gücün onu kişiliğinden yoksun bırakacağını ve bir köle durumuna düşüreceğini düşünüyorlardı. Allah'ın insanı yaratarak daha üstün bir güce bağımlı olmaksızın onu kendi haline bıraktığını ve onun kaderinin kendi elinde olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın ruhunun insani ya da doğal aracılarla çalıştığını reddettiler. Buna karşın doğal güçlerinin doğru bir şekilde kullanılmasıyla insanlığın yüceleceğini ve aydınlanacağını, sert ve zalim uygulamalarla onun yaşamının arınabileceğini sanıyorlardı. Allah'la ilgili düşünceleri onların karakterini şekillendiriyordu. Allah'ın insanlığın sorunlarıyla hiç ilgilenmediğini düşündükleri gibi onlar da birbirlerinin sorunlarıyla ilgilenmiyorlardı. Aralarında çok az birlik vardı. Kutsal ruhun insanların hareketleri üzerindeki etkisini reddettikleri için bu gücü kendi yaşamlarında hissedemediler. Diğer tüm Yahudiler gibi İbrahim'in soyundan gelmeleri ve yasaya titizlikle uymalarıyla övünüyorlardı. Fakat onlar, İbrahim'in dürüst karakterinin, imanının ve yasasının gerçek ruhundan yoksundular. Onların doğal sempatileri dar bir çerçevede sınırlıydı. Bolluk içinde rahat bir yaşam sürmenin tüm insanlar için mümkün olduğuna inanıyorlardı. Acı çeken yoksul insanların ihtiyaçları ve kederleri onların taşlaşmış yüreklerini hiçbir şekilde etkilemiyordu. Onlar kendileri için yaşıyorlardı. Söylediği sözlerle ve yaptığı işlerle İsa, doğaüstü olayları gerçekleştiren ilahi bir güce, şimdiki çağın ötesindeki gelecek yaşama, insanlığın babası olarak onların dertleri ve kederleriyle her zaman yakından ilgilenen Allah'a tanıklık etti. Sadukilerin bencil ve dışlayıcı tutumunu kınayan sonsuz şefkati ve dürüst karakteriyle ilahi gücün aracılığıyla yaptığı çalışmaları açıkça gösterdi. Sonsuz iyilikleri için Allah'ın kutsal ruhu aracılığıyla insanların yüreğine seslendiğini anlattı. Sadece kutsal ruhun aracılığıyla gerçekleşebilen karakter değişimi için insansal güce güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Sadukiler bu öğretiyi göz ardı etmeye kararlıydılar. İsa ile anlaşmazlığa girmeyi amaçlayarak mahkum edilmesini sağlayamasalar bile onu şiddetli bir tartışmanın içine sürükleyeceklerinden emindiler. Onunla tartışmak için diriliş konusunu seçtiler. Eğer onlarla hemfikir olursa, Ferisileri daha da çok öfkelendirmiş olacaktı. Eğer onlarla görüş ayrılığına düşerse, onun öğretisiyle alay etmeyi amaçladılar. Sadukiler, eğer insan bedeni ölümsüz hale geçtiği zaman yine ölümlü haldeki maddelerden oluşuyorsa, kişi ölümden dirildiğinde yeryüzünde yarım kalan yaşamın sonsuz dünyada kaldığı yerden tekrar devam etmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu durumda dünyadaki ilişkilerin de devam edeceği, karı kocaların tekrar bir araya geleceği ve bu yaşamdaki insanların bu dünyadaki zaaflarının, hırslarının ve tutkularının öteki yaşamda da sürdürülerek her şeyin tıpkı önceki yaşamdaki gibi aynı şekilde devam edeceği sonucuna vardılar. İsa onların sorusuna verdiği cevapta gelecekte gizli olan sırrı açıklayarak onlara şöyle dedi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. İsa, Sadukilerin inançlarında yanıldıklarını gösterdi. İddiaları yanlıştı. İsa onlara, "Siz kutsal yazıyı ve Allah'ın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz," dedi. Onları Ferisiler gibi ikiyüzlülükle değil, inançlarındaki yanlışlıkla suçlamıştı. Sadukiler, kutsal yazıya tüm insanlardan daha bağlı olmalarıyla övünüyorlardı. Fakat İsa, onların kutsal yazının gerçek anlamını bilmediklerini gösterdi. Kutsal ruhun aracılığıyla bilgilendirilmeleri gerekliydi. Kutsal yazı ve Allah'ın gücü hakkındaki bilgisizliklerinin onları karanlık düşüncelere ve imanlarındaki kararsızlığa sürüklediğini bildirdi. Allah'ın ilahi sırlarını kendilerinin sınırlı düşünceleriyle çözmeye çalışıyorlardı. İsa, anlayışlarını güçlendirecek ve genişletecek olan gerçekler için onları düşüncelerini açmaya çağırdı. Sınırlı düşünceleri, Allah'ın sırlarını çözemediği için binlerce kişi imandan döner. Onun ilahi gücünün yüceliğini açıklayamazlar. Böyle bir gücün, kendilerinin daha az anladıkları doğal bir kaynaktan geldiğini düşünerek onu reddederler. Bizi çevreleyen sırları açmamızı sağlayacak olan tek anahtar, Allah'ın onların tümünün içindeki varlığını ve gücünü kabul etmektir. İnsanların Allah'ı her şeyi buyuran ve gerçekleştiren evrenin yaratıcısı olarak kabul etmesi gerekir. Onun elçilerinin sırrı ve karakteri hakkında daha geniş bir görüşe sahip olmaları gerekir. İsa kendisini dinleyenlere, eğer diriliş yoksa inandıklarını iddia ettikleri kutsal yazıların boşuna var olduğunu bildirdi. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Allah'ın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un ilahıyım diyor. O ölülerin değil, yaşayanların ilahıdır. O, sonu başlangıçtan itibaren görür ve çalışması henüz tamamlanmamış bile olsa sonucunu görebilir. Adem'den günümüze kadar ölen dürüst kişiler, Tanrı'nın oğlunun sesini duyacaklar ve mezardan kalkıp sonsuz yaşama yürüyeceklerdir. Allah onların ilahı, onlar da onun halkı olacaklardır. Dirilen dürüst insanlarla Allah'ın arasında yakın bir bağ olacaktır. Allah, dürüst kulları için hazırladığı bu durumu daha şimdiden görür. Ölüler onda yaşama kavuşurlar. İsa'nın sözleri karşısında Sadukiler susup kaldılar ve ona cevap veremediler. İsa kendisini mahkum etmeleri için onlara fırsat verecek tek bir söz bile söylememişti. Ona düşman olanlar, halkın nefretinden başka hiçbir şey kazanamamışlardı. Buna karşın Ferisiler, hala İsa'yı kendisinin aleyhinde kullanabilecekleri bir söz söylemeye teşvik etmeyi umuyorlardı. Onların arasındaki kutsal yasa uzmanlarından biri, İsa'yı sınamak amacıyla en önemli buyruğun hangisi olduğunu sordu. Ferisiler, insanın kendisini yaratan, yüce Allah'a olan görevini işaret eden dört buyruğun, diğer altı buyruktan çok daha önemli olduğunu iddia ediyorlardı. Sonuç olarak, kutsallıktan yoksun bir yaşam sürüyorlardı. İsa onların büyük eksiklerini gösterdi ve ağacın, verdiği meyvelerle tanındığını bildirerek, iyi işler yapmalarının gerekli olduğunu öğretti. Bu yüzden son altı buyruğu, ilk dört buyruktan daha önemli saymakla suçlanmıştı. Kutsal yasa uzmanı İsa'ya sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisi? İsa ciddi bir şekilde ve doğrudan doğruya şöyle cevap verdi. Tanrın olan Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi sev. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. 10 emirin ilk 4'ü şu buyrukta özetlenir. Allah'ı bütün yüreğinle seveceksin. Son 6 buyruk diğeriyle ilgilidir. Komşunu kendin gibi sev. Her iki buyruk da aslında birer sevgi ifadesidir. Bu buyruklardan sadece birine uyup diğerine uymamak mümkün değildir. Yüreğimizde Allah için yer açtığımızda komşumuz için de yer açacağız. Komşumuzu kendimiz gibi seveceğiz. Ancak Allah'ı her şeyden fazla seversek, o zaman komşumuzu da kayıtsız şartsız sevmiş oluruz. Buyrukların hepsi de Allah'a ve insanlığa olan sevgiyi ifade ettiği için, bu buyruklardan biri bile ihlal edilse, yasasının tümüne birden karşı gelinmiş olunur. İsa kendisini dinleyenlere, Allah'ın yasasının bir kısmının daha önemli, diğer kısmı daha önemsiz ya da birbirinden çok ayrı buyruklardan oluşmadığını ve bu buyrukları göz ardı edenin bundan zarar göreceğini bildirdi. Rabbimiz ilk 4 ve son 6 buyruğu kutsal bir bütün olarak gösterir ve Allah'a olan sevginin onun buyruklarına olan bağlılıkla gösterileceğini öğretir. İsa'yı sınayan yasa uzmanı kendisinin kutsal yazıyı çok iyi bildiğini sanmasına rağmen İsa'nın sözlerine çok şaşırdı. İsa'nın kutsal yazı hakkında bu kadar derin ve ayrıntılı bir bilgiye sahip olabileceğini hiç düşünmemişti. Kutsal buyrukların temelinde yatan prensipler hakkında daha geniş bir görüş kazanmıştı. Bir araya gelen hahamların ve din yorumcularının önünde İsa'nın yasayı doğru yorumladığını açıkça kabul ederek şöyle dedi. "İyi söyledin öğretmenim. Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur." demekle doğruyu söyledin. İnsanın Allah'ı bütün yüreğiyle, anlayışıyla, gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. İsa'nın akıllıca verdiği yanıt, din bilginini ikna etmişti. Yasa uzmanı, Yahudi dininin gerçek kutsallıktan çok dış gösterişten ibaret olduğunu biliyordu. Sadece gösteriş için sunulan kurbanların ve insanların işledikleri günahlara kefaret olsun diye, İmandan yoksun bir yürekle kan dökmelerinin hiçbir anlam ve değer taşımadığını hissetti. Allah'ı sevmenin, ona bağlı olmanın ve bencillikten uzaklaşmanın tüm bu törenlerden daha değerli olduğunu düşündü. Bu kişinin İsa'nın öğretisini tereddütsüz kabul etmesi ve halkın önünde onun doğruluğuna tanıklık etmesi, diğer Yahudi liderlerden çok farklı bir karaktere sahip olduğunu açıkça gösterdi. İsa, diğer Yahudi liderlerin öfkesine ve tehditlerine maruz kalan bu kişiye acıdı. İsa, onun akıllıca cevap verdiğini görerek, "Sen Allah'ın egemenliğinden uzak değilsin," dedi. Dürüstlükle yapılan işlerin, Allah'ın nazarında yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha değerli olduğunu kabul eden din bilgini, Allah'ın egemenliğine yakındı. Fakat İsa'nın ilahi karakterini tanıması ve doğruluk dolu işler yapabilmesi için, onun aracılığıyla güç alması gerekiyordu. İman dolu bir yürekle İsa'ya bağlı olunmadığı sürece törensel ibadetin hiçbir değeri yoktu. İsa ile olan ilgisi anlaşılamadığı sürece ahlaki yasalar bile gerçek amacından sapardı. İsa, Allah'ın yasasının yetki dolu buyruklardan çok daha derin bir anlam taşıdığını defalarca açıkladı. Kutsal yasa İncil'de açıkça görülür. Yasa, insanın görevini işaret ederek ona hatasını gösterir. Kişi, yasanın buyruğunu yerine getirebilmek için İsa'dan af ve güç dilemelidir. Ferisiler, İsa'nın etrafında toplandılar. İsa, din bilgininin sorularını yanıtladı ve onlara doğru dönerek şöyle sordu. "Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?" İsa, bu soruyu onların Mesih'le ilgili inançlarını sınamak ve onu Tanrı'nın oğlu olarak mı, yoksa sıradan bir insan olarak mı kabul ettiklerini göstermek amacıyla sordu. Hep bir ağızdan, "Davut'un oğlu," dediler. Bu, peygamberliğin İsa'ya verdiği ünvandı. İsa, büyük mucizeleriyle ilahiliğini gösterdiğinde, hastaları iyileştirdiğinde, ölüleri dirilttiğinde, insanlar birbirlerine, "Bu Davut'un oğlu değil mi?" diye sormuşlardı. Suriye Fenikesi'nden olan kadın, gözlerini açtığı körler ve iyileştirdiği diğer birçok kimse ondan yardım dilemişti. "Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı." Kudüs'e girerken sevinç içinde şöyle karşılanmıştı. "Davut oğluna hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun." Tapınaktaki küçük çocuk o gün derin anlam taşıyan sözler söylemişti. Fakat İsa'ya, Tanrı'nın oğlu diyen birçok kimse onun ilahiliğini tanımadı. Davut'un oğlu ifadesinin aynı zamanda Tanrı'nın oğlu olduğunu anlayamadılar. Mesih'in Davut'un oğlu olduğunu belirten açıklamaya cevap olarak İsa şöyle dedi: "O halde nasıl oluyor Davut, ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor?" Şöyle diyor Davut: "Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur." Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi. Bu bölüm Matta 22, ayet 15 ila 46, Markos 12, ayet 13 ila 40 ve Luka 20, ayet 20 ila 47'ye dayanmaktadır.